Ayrım 27. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 291. 83. Mado, dördüncü evi de geçti ve beşincinin yanında durdu. Dün epey bereketli geçmişti. 40 imza toplamıştı. Bugünse hepsi 17. Her gün bir öncekinden daha zorlaşıyordu iş. Gazeteler hep bir ağızdan Stockholm çağrısını komünistlerin bir manevrası, Moskova'nın bir oyunu olarak niteliyorlardı. Kimileri de kilisenin çağrıyı onaylamadığını söylüyordu. Sonra insanları Kore'den gelen haberle serseme çevirmişlerdi. Gazeteler Kızılların saldırısından, Batı Avrupa'nın işgali provasından söz ediyorlardı. Yakında herkes izne çıkmaya başlardı. Deniz kıyıları, sessiz, yemyeşil köyler de insanların düşlediği. Savaşın sözünü bile duymak istemiyordu kimse. Kaçıncı ev bu? Beşinci galiba bugün. Ama başından sayacak olursak yüzüncü bile diyebiliriz. Mado'nun önünde durduğu eve ne varsıl ne de yoksul denebilirdi. Pasteur Bulvarı yakınlarında küçük bir sokaktaydı ev. Bir yanında bu yakınlarda yapılmış ve varlıkların oturduğu beyaz, lüks bir ev, öte yanında ise yalnız memurların, yoksul öğrencilerin ve hafif meşrep kızların kaldığı eski, pis bir otel yükseliyordu. 9 numaralı ev bir zamanlar sağlam, kunt bir ev olarak bilinirdi ama yapıldığından bu yana geçen 60-70 yıl içinde epey köhnemişti. Yol yol koyu gri kırışıklıklar belirmişti yüzünde. Dar, dik, tahta merdivenleri çarpılmıştı. Mado kapıcı odasında beyaz tenli, şişko kapıcı kadını gördü. Ama kime gittiğini söylemedi ona. Bazen kapıcılar salmıyorlardı yabancıları içeri. Sokakta bir tabela görmüştü. Doktor Murray, iç hastalıkları uzmanı. Eğer kapıcı sorarsa doktora gidiyorum derim. Doktor Murray birinci katta basit bir dairede oturuyordu. Hizmetçi kız Mado'yu salona aldı. Mobilyalar kılıflıydı. Ortadaki küçük masanın üzerinde eski sayı resimli dergiler ve bir Nis albümü duruyordu. Mado elinde olmadan albümü açtı ve gülümsedi. Çerçeveler, işte burada denize atılmıştı. Doktor Murray kahvaltı ediyordu. Boynunda bağlı peçetesiyle geldi Mado'nun yanına. Zayıf, 50 yaşlarında, yüzü zeytinyağı renginde bir adamdı. Yine mi hasta diye sordu öfkeyle. Ziyaretçinin geliş nedenini öğrenince iyice kızdı. Hiç değilse pazarları dinlenmesine izin verilmeliydi insanın. ''Yanılmışsınız hanımefendiciğim, benim politikayla bir ilgim yoktur. Benim işim hastaları tedavi etmektir. Sizin işiniz insanları bombadan kurtarmaktır.'' ''Saçma, niye bombadan kurtaracakmışım da mermiden kurtarmayacakmışım? Figaro'da bunun Moskova'da tezgahlanan bir oyun olduğunu okumuştum. Şunu bilin ki bana göre hava hoş. Moskova benim için Washington'dan ne iyi ne daha kötüdür. Ben yalnızca beni rahat bırakmalarını istiyorum. Politikayla bir ilgim yok benim.'' ''Çocuklarınız var mı doktor?'' Bu sözler Murray'i çiliden çıkardı. Size ne bundan? Doktorun karısı girdi salona. Şişman, yanaklarına bol allık sürmüş bir kadındı. Eteğinin gerisine gizlenmiş küçük bir kız çocuğu meraklı gözlerle konağa bakıyordu. Neden bağırıyorsun Gaston? Murray açıkladı. Komünist beylerimiz atom bombasından hoşlanmıyorlar ve buna karşılık buldukları tek çare de vatandaşları rahatsız etmek, hem de pazar günü. Mado, Bayan Murray'e döndü. Atom bombasının yalnız komünistlerin hoşuna gitmediği doğru değil. Herkes korkuyor ondan. Siz anlarsınız beni. Anasınız. Bayan Murray, Mado'yu dinledikten sonra kocasına döndü. Hanımı söylediklerine katılıyorum. Sen kendin söylememiş miydin bana hiçbir sığınağın insanı atom bombasından kurtaramayacağını? Belki Tony'nin ölmesi senin umurunda değil ama ben anayım, anlıyor musun? Kolektif dilekçenizi imzalayacağım hanımefendi. Doktor kapıyı çarpıp yemek odasına geçti. Bayan Murray ise dilekçeyi imzaladı ve 6 yaşındaki kızım Antoinette Murray için. Doktorun dairesinin karşısında eczacı deposu sahibi Le Tourneau oturuyordu. Yüzü bantlı, zayıf bir kadın açtı kapıyı. Le Tourneau ziyaret nedenini öğrenince ifrit kesildi. Bu ne rezillik? Bu işin kimin oyunu olduğunu bilmediğimi mi sanıyorsunuz siz? Ben Fransızım hanımefendiciğim. Moskova'nın kapatması değil. Eğer sizin komünistleri eşek cennetine yollayacaksa bombadan yana olduğumu yazıp imzalayayım. İster misiniz? Hadi bakalım defolun artık buradan. Kapıyı açıp herkese duyurmak için bağırdı. Bayan Kremiye, burada daireleri dolaşan bir komünist var. Kiracıları uyarın. Belki bir manto falan çalabilir. Le Tourneau kapıyı kapatınca onun bağırmasına gelen kapıcı, aldırmayın dedi Mado'ya, çok kaba adamdır. Nasıl olup da müşterilerini kaybetmediğine şaşırıyorum. Bana yeni yılda bir armağan verdiğini sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Kutlamadı bile hatta. Mado, kapıcıya daireleri dolaşmasının nedenini açıkladı. Savaşın dehşetinden söz etti. Bayan Kremiye, Mado'yu kapıcı odasına çağırdı. Odadaki biricik koltukta beyaz, besili bir kedi uyukluyordu. Bayan Cremie koltuğu konağa bırakması için ne kadar yalvardıysa da kedi razı olmadı. Korkunç bir şey bu dedi Madu'yu dinledikten sonra. Artık gazete falan okumuyorum, sinirlerim bozuluyor. Doktor bir sürü ilaç yazdı ama hiçbirisinin etkilediği yok. Her gün merdivenleri süpürmek, postayı dağıtmak gerek. Altı kat, in, çık, baş edilecek gibi değil. Dizlerimin bağı çözülüyor. Rahmetli kocam gazete okumayı severdi. Akşamları oturur ve İngiliz kralının ülkemizi ziyaretinin nedeninin ne olabileceğini, bunu barışa mı yoksa savaşa mı yormak gerektiğini tartışırdı. İşgal sırasında öldü. Midesinin durumu çok nazikti. Ortalıkta hiçbir şey yokken diyet uygulayabilir mi insan? Şu sıralar neden o öldü de ben kaldım diye düşünüyorum. Ama yine de erkekler için daha kolay. Pek sinirlenmiyor onlar. Konuşulan her şeyi duydun mu kanın donuyor damarlarında. Şanzelize'ye bir bomba atsalar bizim mahallede tek ev kalmazmış, böyle söylüyor Bay Dufour. Söyleyin rica ederim. Böyle şey olur mu? Oyun mu bu? Elbette imzalayacağım. Bunun kimden çıktığı hiç ilgilendirmiyor beni. Eğer dizlerimin bağının çözülmesine karşı Ruslar bir ilaç bulmuş olsalardı hiç reddetmezdim. Sanki komünistlerin arasında hiç mi iyi insanlar yok? Üçüncü katta bir foşe var. Komünist olduğundan eminim ama bana hep nazikçe selam verir, merdivenleri kirletmemek için ayaklarını paspasa iyice siler. Her yeni yılda da bana hediye alır. Bay Le Tourne ise komünist değil, kafası iyi çalışır ama ne biçim bir adam olduğunu kendiniz gördünüz. Rahmetli kocam dünyada genel olarak her şeyin güzel olduğunu ama işte arada bazen alçakların da çıktığını söylerdi. İkinci katta solda Matmazel Jacme oturur. Kapıya biraz hızlı vurun, sağırdır, zil sesini duymaz. İkinci katta Mado sağdaki kapının zilini çaldı. Burada Fransızca öğretmeni Sevest oturuyordu. Bay Sevest sevecenlikle karşıladı Mado'yu. Ben sayın hanımefendiciğim bu soylu girişiminizi son derece saygıdeğer buluyorum. Düşüncelere bağlılığı, inancı gösteren her hareket bende saygı uyandırır. Hatta bu düşünceler yanlış, ters ve ahlaksızca olsalar bile. İnanın savaştan nefret ederim ben. Voltaire zamanında insanlık böylesine öldürücü silahları bilmiyordu. Ama yine de savaşlar oluyordu ve Voltaire, zavallı Flandır üzerinde müthiş bombalar gürlüyor diye yazmıştı. Kore'de olanlara bakınız, komünistler atom bombası saldırdılar. Neden bu kadar inanıyorsunuz gazetelerde yazılanlara? Kuzey Kore'de kentler kurdu insanlar, köylüler toprağa kavuştular, çalışıyorlardı. Savaşa ihtiyaçları yoktu. Başlatan onlar olmadı. Sövest alaylı alaylı gülümsedi. Sizlere hayranım hanımefendi. Gerçekler size karşı olsa bile fikirlerinizi savunmaya devam ediyorsunuz. Ben fanatik değil, kartezyenim. Terazinin yalnızca bir kefesine ağırlık vermek istemiyorum. Atom bombası Amerikalıların çıkarına uygun, Ruslar için ise korkulu bir rüyadır. Herkes için korkunçtur atom bombası, Fransızlar için de. Bunu tartışacak değilim. Savaşın korkunç bir şey olduğu açık. Barışın tatlı meyveleri derken Russo ne kadar doğru söylemiş. Sizin bu bildirinizi imzalamayacağım hanımefendi. Beni çok duygulandırdınız ama ben güzel sözlerle aldatılabilecek bir adam değilim. Mado güçlükle duyurabildi zil sesini Bayan Jacme'ye. Kocası topçu yüzbaşısıydı Bayan Jacme'nin ve Marne'da ölmüştü. Duvarlar tümden Remy'nin fotoğraflarıyla doluydu. Kundaktayken, sonra kısa pantolonluyken, sonra sıkılgan bir ortaokul öğrencisiyken ve delikanlıyken. Savaş başladığında 20 yaşındaydı dedi Bay Jacme ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Mado onu yatıştırmaya çalıştı ama Bayan Jacme ya duymuyordu onu ya da duymak istemiyordu. Gözyaşları arasında hep aynı sözleri yineleyip duruyordu. Sanıyordum ki Remy evlenecek ve benim de torunlarım olacak. Hiç kimsem yok benim. Erkekler tümden çılgın, kadınlar acı çekiyorlar, çocuk doğuruyorlar, üzerine titreyip büyütüyorlar, sonra onlar aralarında savaş yapıyorlar. Bayan Jacme'nin ısrarları üzerine Remy'nin bütün fotoğraflarına bakmak zorunda kaldı Mado. Remy'nin çocukluğunda nasıl boğmacı olduğunu, kendinden 4 yaş büyük bir kıza nasıl aşık olduğunu ve Bayan Jacme'nin onun bir aptallık yapmasından nasıl korktuğunu dinledi. Keşke evlenseymiş o zaman. Biraz yatıştığını görünce Mado, Bayan Jacme'ye imzalamasını istediği çağrı kağıdından söz etti. Bayan Jacme başını salladı. Ben politikadan anlamam ki. Politika değil bu, çocukları kurtarmak gerek. Her şey bir yana ama bunu anlarsınız herhalde. Mado uzun uzun açıkladı. Sonunda Bayan Jacme gözlüklerini taktı, kuşkulu bakışlarla kağıdı inceledikten sonra imzaladı. Dul Marie Jacme imzasının yanına bir damla gözyaşı düşmüştü. Üçüncü kat, Dufour. Genç bir adam, karısı ve bir yaşındaki çocuğu. 15. Bölge Belediye Dairesi'nde çalışıyor. Yepyeni mobilyalar göz alıcı renkli bir kumaşla kaplı. Divanın üzerinde kocaman bir oyuncak bebek. Duvarlar alaca bulaca kağıtlarla kaplı. Balıkçıl kuşu desenli bir paravana. Görüşme sırasında Dufour'un genç karısı da orada. Mado konuşuyor. Ev sahipleri susuyor. Mado duruyor. Belki itiraz edecekler ya da soru soracaklar. Hayır, her ikisi de susmakta devam ediyor. Mado çeyrek saat konuşuyor, sonunda çağrı kağıdını uzatıyor. Dufour yarı sorar, yarı yalvarır gibi karısına bakıyor. İmzalamayacak mısınız diye sordu Mado. Dufour susuyor, sonunda bayan Dufour konuşuyor. Durumunuzu anlamalısınız. Kocam daha yeni iş bulabildi kendine. Bu daireyi de güçlükle bulabildik. Bir çocuğumuz var. Bir imza için bütün bunları kumar masasına koyamayız. Bir bizim imzamız eksik olması size bir şey kaybettirmez. İmzalayamayız biz. Amede Dufour sizin kağıdınızı imzaladı diye Amerikalıların korkusu artacak değil. Ama buna karşılık kocam işini kaybedebilir. Kim bakar o zaman bize? Herhalde siz değil. Hayır, imzalayamayız kağıdınızı. Dufour'un cesareti yerine gelmişti yüksek sesle. Evet dedi, imzalayamam. Karım da imzalayamaz. Bunları söyledikten sonra artık konuşacak bir şey kalmadığını anlatmak istercesine ayağa kalktı. Dufour'un dairesinin karşısında kapıcı kadının kendisi için komünist dediği eczacı Foşe oturuyordu. Evi kitap doluydu Foşe'nin. Zamandan geri kalmamaya çalışıyorum. Yalnız kitaplar pek bir pahalı bu sıralar. Hiçbir parti tutmadığını anlattı Foşe Mado'ya. Bu kadar üçkağıtçı olmasaydı memlekette üzerinde anlaşılamayacak bir konu kalmazdı. Amerika ile Rusya arasındaki bir tartışmaya biz neden girelim? İki dev güç bunlar. Hangisinin haklı olduğunu tartışacak değil mi şimdi? Ben şahsen hiç komünist olmadığım halde daha çok idealistimdir. Rusları tercih ederim. Rusları tercih ederim çünkü işçiler arasında üçkağıtçı. Sermayecilerde olduğundan daha azdır. Biliyorum Amerikalılar da tercih edilebilir. Aslında ben buna hiç karşı da olmazdım ama eğer Bido ya da Schumann Amerikalılara çiçek sunsalardı bu böyle olurdu. Oysa onlar çocuklarımızı sunmak niyetindeler Amerikalılara. İnsanın aklını durduran bir düzenbazlık bu. 17 yaşında bir oğlum var. Niye ölsün bu çocuk Amerika için? Bedi'nin Çek yolsuzluklarını okuyunca insanın tüyleri diken diken oluyor. Foşe uzunca bir süre daha öfkeyle söylendi durdu. Sonunda karısı, oğlu ve kızı hepsi imzaladılar. Gelecek sefere yalnızca atom bombasına karşı değil, savaşa karşı bildiri getirirseniz çok daha iyi olur. Biliyorum benim sattığım haplar arasında birçoğunun hiçbir etkisi yok ama ben yine de kötü bir hapı iyi bir kurşuna tercih ederim. 4. katta fotoğrafçı Boucheron ile Credit Lyonnais'de çalışan Erve oturuyorlardı. Mado önce fotoğrafçıya uğradı. Karanlık, asık yüzlüydü fotoğrafçının evi. Üzerinde kara bir elbise olan uzun boylu, iri bir kadın odadan odaya girip çıkıyor. Ziyaretçiye kuşkulu gözlerle bakarak arada bir bağırıyordu. Jean, pencereyi kapat, cereyan yapıyor. Ya da Jean, sigara içme. Koyu renk gözlük takıyordu Boucheron. Gözlerini seçebilmek olanaksızdı. Mado'yu yayları fırlamış eski bir koltuğa oturtmuştu. Çağrınızın içeriği nedir? Lütfen açıklar mısınız? Mado uzun uzun açıkladı. Boucheron arada bir kısa sözlerle onu onaylıyordu. Evet, hiç şüphesiz, elbette. Sonunda Mado kağıdı uzattı, Boucheron başını salladı. İmzalayamam ben bunu. Niçin? Susuyordu fotoğrafçı. Uzun boylu iri kadın girdi odaya. İmzalamayacak kağıdınızı. Ve Mado hiçbir şey elde edemedi onlardan. Erve, Boucheron'dan sonra son derece neşeli geldi Mado'ya. Aydınlık aydınlık gülümsüyor, yuvarlak pembe yüzünde gözlükleri neşeyle hopluyordu. Mado'ya bir çırpıda taşralı olduğunu, topu topu 3 yıldır Paris'teydi, kızının Parisli bir delikanlı ile evlendiğini, karısını da gençlerden ayrı yaşamak istemediğini, bu yüzden Paris'e göçtüklerini anlattı. Paris hiç hoşuna gitmemişti. Kalabalık, itiş kakış, tanıdıksızlık, soğuk. Eğer kızı burada olmasaydı bir dakika durmaz hemen Perpignan'a dönerdi. İmzalamak mı? Tabii, ben savaşta bulundum. Korkunç bir şey savaş. Ben Amerikalılara karşı hiçbir kötü düşünce beslemiyorum. Bana kalırsa her halk kendi yurdunda iyidir. Bundan turizme karşı olduğum sonucunu çıkarmayın. Tam tersine eğer bir kimsede para varsa onun seyahat etmesinden yanayım. 20 yıl önce pek az param vardı ama yine de Barcelona'da 2 hafta geçirdim. Benim hoşuma gitmeyen Amerikalıların buraya evleriymişçesine yerleşmiş olmaları. Biz ne de olsa eski bir milletiz. Onlarsız da başımızın çaresine bakabiliriz. Geçenlerde ne oldu biliyor musunuz? Amerikalıların birine akreditlerinde eksiklik olduğunu söyledim. Bağırıp çağırmaya başladı. Amerika'da herkes tanırmış kendisini. Buranın Amerika olmadığını söyledim. Masamdaki mürekkep şişesini kaptığı gibi yüzüme fırlattı. Ve düşünebiliyor musunuz? Müdüriyet onu haklı çıkardı. Ben suçlu oldum. Hayır, evlerine dönmeleri gerek bu adamların. Karım da ben de imzalayacağız kağıdınızı. Adresini vereyim. Kızıma da gidin. Kocasını bilmem. Amerikalılarla falan bir işler yapıyor ama dönüse benim gönderdiğimi söyleyin, hemen imzalar. Bir üst katta 4 daire vardı. Düzeltmen Garnier'e omuzlarını silkti. Sayın ki 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon imza topladınız. Sonra ne olacak? Germain, duyuyor musun bu hanım neler söylüyor? Başkan Truman, düzeltmen Garnier'in sözünü dinlermiş. Anlamıyorum, yaşını başına almış insanlar nasıl böyle aptalca oyunlar oynayabilirler? Germain, bu hanım benim atom bombasını yasaklamamı istiyor. Bizim evde atom bombası bulunmadığını, Başkan Truman'ın da böyle işler için bize akıl danışmadığını söyle ona. Öteki dairede Berti fabrikalarından usta Maurice oturuyordu. Evin küçük kızının doğum günü kutlanıyordu. Yemek masasında Maurice ailesi ve konukları oturuyor, kahve konyak içiyorlardı. Mado içeri girdiğinde birisi fıkra anlatıyordu. Maurice de gülmekten yaş gelen gözlerini peçeteyle siliyordu. Mado'yu da masaya oturtup bir fincan kahve içmeye zorladılar. Biliyorum, haberim var. Fabrikada da anlatıyorlardı. Dinle Pierre, sen imzalamış mıydın? ''Bakın gördünüz mü? Şimdi hepimiz imzalayacağız.'' Maurice ve Fontaine aileleri çocuklarıyla birlikte 11 can. Şu genci görüyor musunuz? Az önce Olive'in Marius'u nasıl karşıladığına ilişkin bir öykü anlatıyordu. Ama onu Almanlar buradayken görmeliydiniz. Kuru gürültüye pabuç bırakanlardan değildir. Almanlar toplama kampına götürdüler kendisini. Pierre kendisinden söz edilen delikanlıydı. Amerikalılar gelip de bizi kamptan kurtardıklarında Gestapocularla neden öyle yağlı bağlı olduklarını anlayamamıştım. Oysa bugün her şey açıkça ortada. Hüma'da bugün Amerikalıların Hitler ordusunu nasıl diriltmeye çalıştıklarını anlatan bir yazı vardı. Maurice bir küfür savurdu. Alçaklar, üstelik bu işten hoşlanan Fransız da bulabiliyorlar kendilerine. Oysa şaşılacak bir yanı yok bunun. Berti'nin vurulana kadar Almanlara nasıl hizmet ettiğini unutmadık daha. Ben katı yürekli bir adam değilim. Tavşan avlamaya gitmiştim bir gün. Bir tek tavşan vuramadım. Acıdım hayvancağızlara. Ama böylesi hainlere hiç acımıyorum. Birinci savaşta babamı öldürdüler. Bu savaşta kardeşimi ağır yaraladılar. Yetmez mi bu kadar kurban bir aileden? Mado gülümsedi. Geçmiş canlanıyordu gözünün önünde. Almanlar gece Berti ile ırmağa yürüyüşleri, ateş edip öldürüşü adamı, Gestapo peltek peltek konuşan Alman binbaşı, Maki ayı. Bu acıyla dolu bir geçmişti ama o yine de gülümsüyordu. Hiç tanımadı ama ona çok yakın bu insanlar arasında mutlu duyuyordu kendini. Maurice onun niçin gülümsediğini anlamıştı. Siz de bizdensiniz değil mi yoldaş? Hemen anlamıştım zaten. Hayır, muhakkak bir kadeh içmelisiniz siz de bizimle. Bunu Pierre Charente'den getirdi. Kokusu olağanüstü. Herkese konyak doldurdu. Küçük kızının kadehine bir parça şeker attı. Sonra ayağa kalkıp ciddi, törensel bir edayla. Maurice Torres, 1900-1964, Fransız Komünist Partisi'nin ünlü genel sekreteri. İçin, Fransa için, Ruslar için, barış için, dedi. Konyağını ağzında uzun uzun çalkalayıp doyasıya tadını aldıktan sonra haydi şimdi imzalayalım dedi. Mado dolaşmaya devam ediyor. Laborant Le Prince 1/2 yerinden fırlayıp yandaki odaya koşuyor. Sesi geliyor oradan. Söyle nereye gidiyorsun? Bir kadın sesi yanıtlıyor onu. Rahat bırak beni, saçımı tarayamıyorum. Yan odadan genç şık bir kadın çıkıyor. Le Prince ona doğru atılıyor. Son kez soruyorum sana. Genç kadın gülümsüyor ve çıkıyor. Le Prince kendine hakim olmaya çalışıyor. Mado'yu dinliyor. Sonra sormaya başlıyor. Sovyet biyologlarının katılımı yatsıdıkları doğru mu? Komünistlerin bir zamanlar Alman-Sovyet paktını savunmaları nasıl açıklanabilir? Prag'da neden darbe yapıldı? Demokrasi ilkeleriyle veto hakkı nasıl bağdaştırılabilir? En güçlü orduyu Rusların sahip oldukları doğru mu? Komünistler Güney Kore'ye neden saldırdılar? Mado soruları yanıtlıyor. Sevimli, miyop gözleri var laborantın, sigara tutan eli titriyor. Ve anlıyor Mado'nun haklı olduğunu ve de artık hiçbir şey sormuyor. Yeni bir savaşın çıkmasından daha korkunç hiçbir şey düşünemediğini söylüyor yalnızca. Sonunda Mado kağıdı uzatıyor ona. Yüzünü çeviriyor, Le Prince ve susuyor. Rica etsem, adresinizi verseniz bana, Ben geleyim size ya da bir hafta sonra siz bana uğrayın. Çok şey açıkladınız bana ama biliyorsunuz gazeteler sizin söylediklerinizin tam tersini yazıyor. Düşünmem gerek. Karım benim hiçbir zaman hiçbir şeye karar veremeyeceğimi söylüyor. Belki haklı ama düşünmem gerek. Mado'nun elini iştenlikle sıkıyor. Mado çıkıyor ve onun içeride kendi kendisiyle konuştuğunu duyuyor. Kararlı olmalıyım. Mado genç, şık kadın hatırlıyor ve bir an unutmuş bir dünya geliyor gözünün önüne. Kıskançlık, gözyaşı, yemin, darılıp barışmalar. Dördüncü dairede elektromontör Şönal oturuyordu. 40 yaşlarında karaciğerinden rahatsız bir adamdı Şönal. Hemen söze girdi. Kaya balığı değilim ben, öyle şıp diye zokayı kapacak. Oyumu sosyalistlere veriyorum çünkü papazlardan nefret ediyorum. Ama komünistleri de sevmem. Benim kendi kafam var. Neden yalnızca atom bombasına karşısınız siz? Belki de Ruslarda yalnızca tank ve top olduğu için. Öyle değil mi? Biz genel bir silahsızlanmadan yanayız. İnsanlık için en tehlikeli silah atom bombası olduğu için ondan başladık. Bu birinci adımdır. İlk adım atılmadan yola çıkılmaz. Şönal şaşkınlıkla bakıyordum Mado'ya. Kafası çalışan bir kadınsınız. Pekala, madem öyle, Baruh planına neden karşı çıktı Ruslar? Uluslararası kontrolün ulusal egemenliği çiğnememesi gerektiğini açıkladı Mado. Şönal durmadan itiraz ediyor, kızıyor, ilaç alıyordu. Mado bir saatten fazla oturdu onda. Sonunda Şönal, kabul ediyorum dedi, söyledikleriniz mantıklı. Kaya balığı değilim ben. Popülerde bu sizin çağrı kağıdınızın imzalanmaması için bir uyarı yazısı çıktı. Ama benim kendi kafam var, imzalayacağım. Mado çatı katına çıktı. Eskiden hizmetçi odası denilen 6 oda vardı burada. Ama evin karakteri çok değişmişti. Şimdiki kiracılar orta halli kimselerdi. Yalnızca Doktor Murray ve Lötürnür'ün hizmetçileri vardı. Kapıda zil olmadığı için Mado eliyle çaldı. Gözlerinden uyku akan, saçları karmakarışık bir adam açtı kapıyı. Ressam Gregoire. Oda tuvallerle doluydu. Mado resimlere şöyle bir göz attı. Bir peyzaj hoşuna gitmişti. ''Ressam mısınız?'' diye sordu Gregoire. ''Bir zamanlar yapardım.'' Çabuk çabuk resimlerin yüzünü duvara çevirmeye başladı Gregoire. ''Ressamlara göstermem yaptıklarımı.'' Mado niçin geldiğini anlattı. Dalgın dinliyordu ressam. ''Tükürmüşüm bütün bunların içine. Bana kalırsa atom bombası bütün öteki şeylerden ne daha iyi ne daha kötüdür. Sanat can çekişiyor. Bir takım üçkağıtçılar deli alıcısı gibi şeyler yapıyorlar tuvaller üzerine. Sizinkiler de yaldızlı akademik resim yapıyorlar.'' Ama tabii bir elmas tüccarını değil, bir balıkçı kadını çiziyorlar. Çok sıkıcı. En önemlisi de resim artık onunla uğraşanlardan başka kimse için gerekli değil. Bezgin, yılgın, uzun süre çağa sövüp saydı. Semba mükemmel bir ressam ama o da bilmiyor ne yapacağını. Mado gülümsedi ama Semba imzaladı çağrıyı. Gregoire ellerini iki yana açtı. Niye yapmış bunu? Çok tuhaf adam. Ama madem ki Semba imzalamış ben de imzalarım. Benim savaştan hoşlandığımı sanmanızı istemem. Yalnızca her şeyden bıktım artık. Civar barlarda Riquet, Ronseret'i kahküllü Riquet diyebilirlerdi. Çünkü yandaki otelde de bir Riquet vardı ve o da kahkülsüzdü. Riquet yatağında yatıyor ve sigara içiyordu. Kapısı yarı açıktı. Mado'yu görünce şaşırdı ve üzerine yırtık, eski bir ipek sabahlık geçirdi. Ölümden korkmuyorum ama iğrençlik bütün bunlar. Kentte çocuklar var. İstisnasız herkesi öldürmek olacak şey mi? Benim için kimse ağlamaz ama ben de böyle ölmek istemiyorum. Şarapla ekmek yiyip anamı anmak isterim ölmeden önce. Mado duvarlara asılı sinema aktörleri resimler arasında alçıdan yapılmış kocaman bir haçı fark etti. Yeniden mi çalacak gece yaralarında sirenler? Yataktan fırlayıp sokağa daracık metro istasyonlarına yeniden mi koşacağız? Ve çocuklar yeniden mi ağlayacaklar? Bir an önce üzerine bir bombanın düşmesini istemek. İğrençlik diyorum bütün bunlar. Verin kağıdınızı hemen imzalayayım. İhtiyar Duşe yalnız yaşıyordu odasında. Kırık bir iskemle, yamalı bir entarisi ve bir tas mercimek çorbası. Ve Duşe yakınıyordu. Aydan aya eline geçen birkaç kuruşla yaşayabilmek çok zordu. Kocası teknik ressamdı. O zamanlar fena değildi yaşantıları. 1936'da kocası ölmüştü ama oğlunu Almanya'ya götürmüşlerdi ve o da bir daha dönmemişti. Damadı cimrinin biriydi. Karısına, annesine kahve ve bir parçacık şeker götürmesini bile yasaklamıştı. İçini çekiyordu ihtiyar Duşe. Neden bomba için para harcıyorlar? Bunun yerine ihtiyarlara yardım etseler ya. Hayat mı bu bizim yaşadığımız? İşte imzalıyorum kağıdınızı. Dul Juliette Duşe, 1880 doğumlu. 70 yıl yaşadım ama artık kimsenin bana kulak astığı yok. Herkes bir tek şey düşünüyor. birbirini öldürmek. Öğrenci Lecoq'un odasına girdi Mado. Konuşurken Lecoq utanıyor, kızarıyor, Mado'ya bakmamaya çalışıyor ama yine de bakmaktan kendini alamıyordu. Ömründe hiçbir zaman bu kadar güzel bir kadınla karşılaşmamıştı. Kağıdı hemen imzalayabilirdi ama böylece onun çabucak gideceğinden korkuyordu. Oysa kocaman ve bomboş bir pazar günü duruyordu önünde. Ne dostu, ne bir kız kardeşi, ne de kafayı çekecek parası vardı. Kore olaylarından sormaya başladı Mado'ya. Gerçekten de Amerikalılar karışıyorlar mıydı Korelilerin işine? Sonra birdenbire, size imreniyorum dedi. Bakın imza topluyorsunuz. Demek ki ne yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Ben size bilmiyorum. Babam köy öğretmeni, ilerlemeye, insanların her yıl daha da iyiye gittiğine, bilime inanır, sosyalistlere oy verir. Ona göre Jules Moh, Jore'nin mirasçısıdır. Ben tıp öğrenimi yapıyorum. Bunun soylu bir iş olduğunu söylüyorlar. İnsanları acıdan kurtarmak, hayatı uzatmak. Ama bir düşünün. Penisilini buldular, sonra atom bombasını. Hiroşimalılara penisilinle yardım edebilir misiniz? Şimdi hidrojen bombasından, ölüm taşıyan toz bulutlarından söz ediliyor. İlerlemenin ruhla, insanın içiyle bir ilgisi yok. Dışsal bir şey ilerleme. Komünistlerin toplantılarına giderdim arada bir. İnandıramadılar beni söylediklerine, zamana bağlı, geçici gerçekten hoşlanmıyorum ben. Böylesi bir gerçek için ölümü göze alamaz insan. Eğer Tanrı'ya inanıyorsan onun uğruna can verebilirsin, bu anlaşılır bir şey. Ama politik fikirlerin, yalnızca bunların doğruluğuna inanıyorsan... Mado onun gözlerinin içine baktı ve yavaşça, komünistlerin nasıl öldüklerini gördünüz mü siz hiç? Diye sordu. Yanıtlamadı öğrenci soruyu ve elinde olmadan o da yavaş sesle, bağışlayın dedi. Son kapı. Bir kimya fabrikasında işçi olan Nicolas, karısı Celestin ve hiç durmadan bağırıp ağlayan bebeleri. Nicolas sanki olağanüstü bir mutluluktan pay almaktaymışçasına coşkulu bir sevinç içinde. Görüyor musun Celestin? Bana geldiler. Bir düşün, 6. kat. Ben fabrikada imzaladım ama yine de gelmenize o kadar sevindim ki. Oturun bir dakika, dinlenin. Celestin, kahve yap. Bilemezsiniz, öyle sevinçliyim ki. Fabrikada kimse bilmiyordu. Yalnızca kendi adımıza mı yoksa tüm ailemiz adına mı imzalayacağız? Ben yalnızca kendi adıma imzaladım. Sonra yoldaşlar ailemiz adına da imzalayabileceğimizi söylediler. Celestin gel kendin için ve Dudu için imzala. İlk çocuğumuz Dudu. 4 aylık daha ama sezgili oğlan. Bir şeyler anlıyor. Nasıl apartmanın durumu? Çok faşist vardır burada. Aşağıda bir Le Tourneur var. Almanlar zamanında epey iş çevirmiş. Böylelerinden her şey beklenir. Ama olağanüstü bir şey bu. Herhalde milyonu aşmıştır imzalar. Bizim fabrikada yalnızca 6 kişi imzalamadı ki. İçlerinden birini hiç saymamak gerekir. Şizofrenik adam. Hayır, olmaz. Kahveyi muhakkak içmelisiniz. Şaka mı böyle bir evi dolaşabilmek? Celestin, duyuyor musun? Bu böyle 5. evmiş. Kapıcı kadın imzaladı mı? Aferin. Hayır, ne diyorum ben size? Tüm Fransa imzalayacaktır. Tüm dünya hatta. Nicolas birden sustu. Mado'ya baktı. Heyecandan dile tutulacak gibi oldu sonunda. Gazetedeki fotoğraf size çok benziyor. Şu Nice olaylarından sonra. Şaşılacak benzerlik. Mado gülümsedi ama hiçbir şey söylemedi. Nicolas ona bakmaya devam ediyordu. Belki de sizsiniz o. Mado gülümsedi. Belki de. Görüyor musun Celestin? Kimmiş evimize gelen? Her şeyi okudum senin hakkında yazılan. Direnişteyken, kuzeydeyken ve Nice'deyken aklımın ucundan geçmezdi senin bir gün buraya gelebileceğin. 44'ten beri partiliyim ben. Mado kahvesini içmiş, ayrılmak üzereydi ki Nicolas duvarda asılı duran Kremlin fotoğrafını gösterdi. Rüygar'dan kestim bunu. Şu işe bak, insanın rüyasına neler giriyor. Moskova'daymışım, Kremlin'de dolaşıyormuşum. Hava soğuk mu soğuk? Ama ben üşümüyorum. Sonra birden uyandım. Bizim gaz kontrolörü, alçak herif, sayaçları okumaya gelmiş. O uyandırdı. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. Ve Mado çıkıyor. Ansızın bastırmış bir yaz. Kestanelerin yaprakları koyu yeşile dönmüş. Hava daha geç kararıyor. İnsanlar köylerde olduğu gibi kapı önlerinde oturuyorlar. Kaç imza toplamıştı bu evden? 27 mi? Birden düşünceye dalıyor Mado. Sanki bir sürü yaşantının içine girdim. Her birini yaşadım. Remy annesine dönmeyecek. İhtiyar duşa böyle yapayalnız ölüp gidecek. 3-5 yıla kalmaz kahküllü Riket artık toplamak için çöp bidonlarını karıştırmaya başlar. Başkalarının dertleri nasıl da yapışkan, sırnaşık oluyor. Yakasını bırakmıyor insanın. Ressamın peyzajı güzeldi. Irmak, ağaç, kayık. Kayıkta mavi şallı kadın. Belki de sevgilisiydi kadın. Ya da başka bir mutluluktan süzülüp gelmişti oraya. Le Prince'in karısı neyi istediğini bilen bir kadın. Öyle gözleri vardı ki gözlerimi kaçırmak zorunda kaldım. Le Prince ise hiçbir şeye karar veremiyor, imzasını bile atamadı. Bir hafta sonra gelmeliymişim. Öğrenci şaşkına döndü benim Corbeil'de olduğum gibi tıpkı. Ama ben o zaman Sergi'ye rastlamıştım. Nicolas'ın oğlu ne tatlı. O görür işte Moskova'yı 20 yıl sonra. Morizet'in kızı da Moskova'da daha da geç kararıyordu hava. Sergi'yi anlatırdı. Kocaman, pırıl pırıl bir gökyüzü. Tersine dönmüş kristal bir kase ve hafif pembe yansımalar. Bu herhalde üzerinde o kadar çok konuştuğumuz dünyanın da tanımı. Kocaman, pırıl pırıl ve hafif gül rengi bakır. Nasıl da yorgunum. 27. ayrımın sonu sayfa 305.